Maliye Politikası Blok 35. Bütçe açığının Merkez Bankası dışı kaynaklardan yani borç verilebilir fonlardan finanse edilmesinin yol açtığı olumsuz etki, yükselen faiz oranının spekülatif yabancı sermayenin ekonomiye girişini pompalayarak içeride döviz arzını yükseltip döviz kurunu baskılaması ve ulusal para birimini aşırı değerli yapması şeklinde gelişir. Serbest kur politikası uygulamasında döviz kurunun baskılanması iç talepçiler açısından ithalatın ucuzlaması sonucunu doğurur. Böylece ülkenin ithalatı yükselirken dış alıcılar açısından ülke ürünleri pahalılaşmış olduğundan ihracatı geriler ve sonuçta ticaret açığı oluşur. Oluşan ticaret açığını dengeleyebilmek için spekülatif sermaye girişi kanalı önem kazandığından bu süreç şok bir önlem dışında yumuşak politikalarla durdurulamaz. Türkiye'nin 1980'lerin son dönemlerinde kabul edilmiş olan 32 sayılı kararname ile girmiş olduğu sıcak para olgusunun üretim tabanını erozyona uğratıyor olmasına rağmen ciddi önlemlerle durdurulamaması bu konuda önemli bir örnektir. Sıcak para, hem genel toplum hem de kamu yöneticileri ve siyasetçiler açısından kısa dönemli sihirli bir araç olarak algılanmaktadır. Şöyle ki, döviz bolluğu ekonomide olumlu algılanırken ekonomiye para girişi ülkede ekonomik hareketlilik sağlamakta. Bu durum siyasilere avantaj oluşturmaktadır. Dövizin baskılı tutulması, yüksek dış borç ödeme sorumluluğu altında olan siyasilere, gerçek maliyetin altında döviz sağlama olanağı sunarak, bütçe olanaklarının aşırı zorlanmasını engellemektedir. Ancak dikkat etmek gerekir ki baskılı döviz kuru ile dış yükümlülük koşulunda bütçe sınırlarının fazla zorlanmamasına karşın ülkenin faiz ödemelerinden kaynaklanan dış yükümlülükleri artmış olmaktadır. Sıcak para konusunda şu noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Şöyle ki söz konusu spekülatif fonlar ekonomik koşullara fazla duyarlı olduğundan herhangi bir ekonomik ya da siyasi risk algılamasında ani bir kararla ülkeyi terk ederken ekonomide ani kur yükselişi ve bu yükselişi frenleyebilmek için şok faiz yükselişleri ve benzeri gibi büyük dalgalanmalara neden olabilir ve bu durumda aşırı spekülatif sermaye giriş alan ekonomilere reel sermaye fazla rağbet etmeyebilir. Oysa bir ülkenin ticaret açığının kapatılmasında spekülatif sermaye girişlerinden çok iç ekonomiye teknoloji getirmesi ve önemli katma değer bırakması koşulu ile reel yatırımcı sermaye girişi tercih edilmelidir. Bütçe açıklarının borç verilebilir kaynaklardan finansmanı durumunda sabit döviz kuru uygulanması teknik olarak söz konusu değildir. Çünkü ülke faiz oranının dünya ortalama faiz oranının üzerine çıkması durumunda ekonomiye giren döviz kuru baskılarken bunun üzerinde resmi kur uygulanması teknik olarak mümkün değildir. Bunun nedeni, ülkeye aşırı döviz girişi ile baskılanan döviz fiyatını resmi düzeye çekebilmek için Merkez Bankası'nın piyasadan yoğun döviz alımı yapması ve piyasaya yoğun ulusal para sürmesi gereğidir. Merkez Bankası'nın böyle bir işleme dayanma gücü bir yana, bu operasyonun şiddetli enflasyonist etkileri de ekonomide tahribat oluşturur. 156 Maliye Politikası sıra sizde bütçe açıklarının farklı yöntemlerle finanse edilmesinin ödemeler dengesi üzerindeki etkileri hangi kanallardan, ne şekilde oluşur? Bütçe açıklarının maliye politikası uygulamalarına getirdiği sınırlamalar bütçe açığı konusu iki şekilde ele alınabilir. Birinci yaklaşım, klasik görüşe uygun olarak bütçe açığının geçici olduğu ve belirli süre sonunda açığın kapatılarak denk bütçe uygulamasına geçileceği şeklindedir. Bu yaklaşım başlıca 3 aşamadan oluşur. Birinci aşamada, kamu harcamaları olağan bütçe gelirlerini aşmakta olduğundan borç alınır. İkinci aşamada, bütçede faiz yükümlülüğü kadar faiz dışı fazla oluşturularak borç stoku sabitlenir. Üçüncü aşamada ise faiz yükümlülüğünü aşan miktarda faiz dışı fazla verilerek borcun ana para bölümü de eritilir. Bu yöntemde maliye politikası aracı olarak bütçenin devreye alınması ve iradi olarak kullanılması, birinci aşama hariç, hemen her aşamada olanaklı olabilir. Birinci aşamada verilen açıkta kamu yatırımları yapılması ya da istihdamın sağlanması ve benzeri gibi maliye politikası amacına yönelik olarak gerçekleştiriliyor olabilir. Dönem sonu itibariyle bütçe disiplininin sağlanıyor olması ya da öyle planlanabilir olması siyasal gücün maliye politikası amaçları doğrultusunda bütçe üzerinde belirli bir hakimiyeti olduğunu gösterir. İkinci yaklaşımda bütçe açığı devamlıdır. Bu durumda da iki farklı yaklaşımla karşılaşıyoruz. Birinci durumda, borç stoku sabitlenmiş olup faiz yükümlülüğü kadar faiz dışı fazla verilerek borcun çevrilmesi yoluna gidilir. Oldukça rahat bütçe yönetimi anlamına gelen bu yaklaşımda da bir maliye politikası aracı olarak bütçenin kullanılması büyük zorluk oluşturmaz. Ancak herhangi bir nedenle enflasyonun oluşması faiz yükünü yükselterek siyasileri yeni gelir aramaya veya harcamalarda kısıntı yapma durumu ile karşı karşıya getirir. Enflasyon borcun ana para bölümünü erittiği halde nominal olarak bütçeye gider kaydedilen kalemi yükseltir. Örneğin milli gelirin %30'u oranında bir borç stokunun faiz oranı %10 olursa faiz yükünün milli gelire oranı %3 olur. Bu arada enflasyonun %10 yükseldiğini düşünürsek nominal faiz oranı yaklaşık %13 dolayına, bütçede bu miktarda faiz yükünün milli gelire oranı ise %3,9'a yükselir. Bu yükseliş, borcun ana para bölümünün her dönem faiz oranı ile çevrilmesinden kaynaklanır. Diğer bir deyişle her dönem devlet ihaleye çıkarak yeni borç oranından borçlanır ve bu para ile vadesi gelmiş borcu öder. Açıktır ki bu politika kısa vadeli borçlarda söz konusudur. Bu tür borçlanmalarda basiretli yöneticiler, enflasyon ve ona bağlı olarak faiz değişmelerini dikkate alarak vadeyi belirlerler. Enflasyonun ve faizlerin yükseleceği beklentisinde uzun vadeli, tersi durumda ise kısa vadeli borçlanmaya gitmekle bütçe üzerindeki faiz yükü asgariye indirilir. Bütçede faiz yükünün asgari düzeyde tutulabilmesi maliye politikası uygulamaları açısından siyasetçilerin elini oldukça rahatlatır. Bütçe açıklarının maliye politikası uygulamalarını ciddi olarak engellediği durum, açıkların devamlı olarak yükselmesidir. Her dönemde oluşan bütçe açıklarının borç stokunu devamlı yükseltmesi, borcun faizinin de yeni borçla ödenmesi türünde ponzi finansmanını gündeme getirir. Ponzi finansmanı, maliye sisteminde oluşturduğu kırılganlık ve bunun sonucunda finans çevresinde yaşanan risk algılaması sonucunda borç maliyetini yükselterek giderek bütçe açığını büyütür ve riski de daha üst düzeylere çeker. 8. Ünite bütçe açığı sorunsalı 157 böylece oluşan sarmal, siyasileri sıkıştırarak bütçeyi maliye politikası aracı olarak kullanmaktan alıkoyar. Böyle bir sıkışıklık ortamında siyasiler iç ve dış faiz oranlarına göre yeni borçlanma odaklarına yönelir. Dış faiz oranının iç faiz oranına göre daha düşük olması durumunda dış borç yükümlülüğü yükselir. İç borç itfası ya da faiz ödemesinde ulusal kaynakların düzeyi sabit kalarak gelir dağılımı değişikliği yaşanıyorken dış borç itfası ya da faiz ödemesi esnasında dış dünyaya milli gelirden faiz tutarında pay aktarımı yapılır. Bu bağlamda diğer bir nokta da iç borç monetizasyon yoluyla eritilebilir olmakla beraber dış borçta böyle bir olanağın söz konusu olmamasıdır. Ponzi finansman sisteminde giderek sıkışan siyasi karar organı ya yeni vergi veya borçlanma yoluna gider ya da harcamalarda radikal kesinti yapmaya yönelir. Yeni vergi alanları daha çok toplumda adaletsiz yük dağılımı oluşturan dolaylı vergilerden oluşur. Ponzi finansmanı siyasileri enflasyona zorlarken yine adaletsiz yük dağılımı gündeme gelir. Ponzi finansmanı durumunda enflasyon optimal düzeyde tutulamayacağı için toplumsal yük dağılımı da denetlenemez boyutlara ulaşabilir. Ponzi finansmanı durumunda siyasilerin başvurabileceği diğer bir alternatif de faiz dışı kamu harcamaları üzerinde kısıntıya gitmektir. Kamu harcamaları alanında yapılacak bir kısıntı toplumda huzursuzluk yaratacağından genellikle en az hissedilen yatırım harcamalarında kısıntı yapılır. Yatırım harcamalarında yapılan kısıntı anlık sorun yaratmıyor olmakla beraber, ekonominin altyapısının zamanla erimesine yol açarak genel verimliliği ve bu kanaldan milli gelir olumsuz etkiler. Kısacası, ponzi finansman koşulunda bütçe maliye politikası aracı olarak kullanılmaz. Tam tersi, bütçenin kendisi çözüm bekleyen soruna dönüşür. Bütçe açıklarının çeşitli finansman yöntemleri altında bütçenin maliye politikası aracı olarak gücünü ve sınırlarını nasıl belirlersiniz? Sıra sizde de 158 maliye politikası özet. Bütçe açığı kavramını kamu açığı ile karşılaştırılmalı olarak tanımlamak tüm kamu kurum ve kuruluşları bütçe açıklarının toplamına kamu açıkları ya da kamu kesimi borçlanma gereksinimi sadece merkezi devlet bütçesinin açıklarına ise bütçe açığı ya da merkezi bütçe borçlanma gereksinimi adı verilir. Bütçe açığı zamanla vergilerin yükseltilmesi yoluyla ortadan kaldırılabilir. Bu durumu açığın finansmanı olarak değil, açığın kapatılması olarak ele almak gerekmektedir. Harcamaların vergilerle karşılanan bölümü dışında kalan kısmının borçlanma ile karşılanmasına bütçe açığının finansmanı adı verilir. Vergi ve olağan bütçe gelirleri toplam kamu harcamaları olarak formüle edilen tanımlamanın sonucuna nihai bütçe dengesi adı verilir. Formülün sonucunun sıfır olması denk bütçe, artı olması bütçe fazlası ve eksi olması durumu ise bütçe açığı durumunu gösterir. Bütçe açığı ile ilgili diğer bir tanımlamada ise toplam kamu harcamalarından faiz ödemeleri çıkartılır ve sonuç vergi ve olağan bütçe gelirleri ile karşılaştırılır. Vergi ve olağan bütçe gelirleri, toplam kamu harcamaları, faiz ödemeleri, böylece formüle edilen açıklamada elde edilen sonuca birincil bütçe dengesi adı verilir. Birinci bütçe sonucunun da nihai bütçe sonucunda olduğu gibi her hal ve koşulda denge durumunda olması söz konusu değildir. Duruma göre birinci bütçe açığı veya birinci bütçe fazlası ya da birinci bütçe dengesi ortaya çıkabilir. Birinci fazlanın faiz ödemelerinden fazla olması borcun ana para bölümü üzerine de ödeme yapıldığını gösterir. Bu durumda zaman içinde borç stoku eritilmiş olur. P. Bütçe açığı konusunun farklı yaklaşımlar tarafından nasıl ele alındığını açıklamak. Bütçe açığı ana akım ekonomistleri tarafından farklı, radikal ekonomistler tarafından farklı ele alınmıştır. Ana akım ekolüne dahil klasik görüş, bütçe açığının sistemin işleyişini bozduğunu ve savaş ya da doğal afet gibi olağan haller dışında bütçe açığına başvurulmaması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Keynesyen görüş, bütçe açığına tam istihdamı sağlayıcı efektif talep oluşturucu işlev yüklemiştir. Monetarist görüş ise klasiklere yakın bir yaklaşımla bütçe açığının enflasyon dışında bir yarar sağlamayacağı görüşü ile bütçe açığına karşı çıkmışlardır. Radikal görüş yanlıları ise bütçe açığının kapitalizmin gerekli bir sonucu olduğu görüşünü ileri sürmektedirler. Bütçe açığının farklı finansman yöntemlerinin ekonomide iç ve dış dengeler üzerinde ne tür etki oluşturduğunu değerlendirmek bütçe açıkları, Merkez Bankası'ndan ve Merkez Bankası dışında borç verilebilir fonlardan finanse edilebilir. Merkez Bankası kaynaklarından yapılan borçlanma para tabanının genişletilmesine neden olduğundan enflasyonist etki oluşturur. Enflasyon nedeniyle nominal faiz oranı yükselir olmakla beraber reel faiz oranı sabit kalır. enflasyonun gelir dağılımı üzerindeki etkisi olumsuz olur. Borç verilebilir piyasalardan yapılan borçlanmada reel faiz oranı yükselir. Reel faiz oranının yükselişi hem iç ekonomide faiz geliri elde edenler lehine gelir dağılımını değiştirir hem de bazı yatırımların devre dışı kalmasına neden olarak ekonomik büyümeye darbe vurur. İç ekonomide faiz oranının yükselmesi ekonomiye dış dünyadan spekülatif sermaye girişini hızlandırır. Bu durum döviz kurunu baskılayarak ulusal parayı değerli kılar ve dış ticaret haddini ekonomi aleyhine çevirip ticaret açığı oluşumuna yol açar. Geçici bütçe açıklarının farklı finansman yöntemlerinin öde-dörtmeler dengesi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu ayırt edebilmek bütçe açığı finansmanının Merkez Bankası kaynaklarından yapılması içeride enflasyonu körüklediği oranda dış ticaret üzerinde olumsuz etki yapar. Bu etki, enflasyon döneminde uygulanan kur politikasına göre değişik olur. Sabit kur politikasında enflasyonun dış ticaret üzerindeki etkisi olumsuz olur. İthalat artar, ihracat geriler. Eğer enflasyona paralel olarak serbest kur politikası ile kur yükseltilirse enflasyonun etkisi bertaraf edilebilir. Borç verilebilir piyasalardan yapılan borçlanmada ise faiz oranı devreye girer. Faiz oranı spekülatif sermaye hareketlerine yön verdiğinden faizlerin yükselişi karşısında dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için esnek kur uygulamak en doğru yöntem olmakla beraber iç ve dış faiz oranları arasındaki faiz farkı yüksekse esnek kur politikası da sorunu gereği gibi çözemeyebilir. 8. Ünite bütçe açığı sorunsalı 159. Devamlı ve artan bütçe açıklarının maliye politikası UY5 uygulamasına ne gibi sınırlamalar getirdiğini açıklamak bütçenin maliye politikası aracı olarak kullanılabilmesinin iki önemli koşulundan birisi hacimli olması, ikincisi ise açıkların olmaması ya da denetlenebilir ve sürdürülebilir boyutta olmasıdır. Çünkü büyük bütçenin ekonomideki etkisi büyük olacağından planlanan sonuca ulaşmada daha etkili olur. Bütçenin devamlı açık veren ve açıkları giderek büyüyen yapında olması, maliye politikası uygulamasında etkili bir araç olarak kullanılmasını güçleştirir. Devamlı açık veren bütçe giderek finansal kırılganlık oluşturur ve borçlanmanın maliyetini yükselterek bütçede manevra alanlarını sıkıştırır. Böyle bir sıkışıklıkta yay para tabanı genişletilerek yüksek enflasyona ve borçların monetizasyonuna gidilir ya da harcamalarda kısıntı yapılarak kamu yatırımları ihmal edilir ve kamu hizmetlerinin miktar ve kalitesi eritilir. Mali sıkışıklıkta vergilere yönelindiğinde ise daha çok toplumda nispi olarak hafif hissedilen ancak gelir dağılımını bozan dolaylı vergilere yöneliş görülür. 160 Maliye Politikası kendimizi sınayalım 1. Geniş anlamda kamu borçlanma gereksiniminden anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık borç ödeme tutarı. B. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının stok halindeki borçları. C. Tüm devlet dairelerinin birincil borçlanma gereksinimi stoku. D. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının birincil bütçe açığı. E. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının stok halindeki açığı. 2. Borç stokunun eritilebilmesi aşağıdaki hangi koşulda mümkündür? A. Birincil bütçe dengesi faiz yükü. B. Birincil bütçe fazlası faiz yükü. C. Birincil bütçe fazlası faiz yükü. D. Birincil bütçe fazlası borç tutarı. 3. Ricardo'cu yaklaşım aşağıdaki ifadelerden hangisine aykırıdır? A. Borçlanma olumsuz bir politikadır. Maliye politikası 35 nolu bloğun sonu.